Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 3. ayrım. 2. bölüm. Sevgilisinin bağlantı numarasını aradın mı?
Evet efendim. Jeremy Van Doren. 2. caddede oturuyor. Wall Street'teki Foster Bright ve Ramsey'de müşteri temsilcisi.
Peabody devam ederken defterine bir göz attı. Boşanmış. Halen bekar. 36 yaşında. Erkek cinsinin oldukça çekici bir örneği efendim. Eve güvenlik diskini masasındaki üniteye yerleştirirken, hadi bakalım görelim bu çekici örnek dün gece sevgilisinin ziyaretine gelmiş mi, dedi.
Size kahve getireyim mi Teğmen?
Ne?
Size kahve getireyim mi?
Videoyu tararken Eve'in gözleri kısıldı. Eğer kahve istiyorsan açık söyle Peabody. Peabody, Eve'in arkasından gözlerini devirerek, kahve istiyorum dedi.
Tamam o zaman kendini alırken bana da al.
Kurban saat 16.45'te eve gelmişti. Eve diski durdurarak Mariana Hulley'i iyice inceledi. Özenli, güzel, genç, kestane rengi uzun saçlarını tepesinde toplamış, paltosuyla uyumlu kırmızı bir beresi olan parlak çizmeli bir kadın. Peabody kahve fincanını bırakırken alışverişten dönüyormuş diye fikir yürüttü. Eve, Mariana'yı torbalarını kaldırarak anahtar kartını sokarken görünce, ''Evet, Bloomingdale'den, taramaya devam.'' dedi. Kadının dudakları kıpırdıyordu. İlk önce kendi kendine konuştuğunu sandılar ama Eve şarkı söylediğini fark etti. Derken dairesine girdi. Kapının üzerindeki kırmızı kilit ışığı yanıp yanıp sönmeye başladı. Eve, komşu dairelerde yaşayanların çiftler halinde koridorda gidip geldiklerini de izledi. Sıradan hayatların, sıradan insanları. Akıl gözüyle gördükleri ise Mariana'nın akşam yemeği için evde kaldığı, üzerine sonradan kesilecek olan lacivert bir pantolonla beyaz bir kazak geçirdiğiydi. Apartman yönetimi için kontrol ekranını çalıştırdı. Kırmızı paltosunu ön dolaba astı, şapkayı rafa koydu. Çizmelerini ise aşağıya, alışveriş torbalarını da tıkıştırdı. İyi şeylerden hoşlanan düzenli bir kadındı. Evde geçirmeyi düşlediği sakin bir geceye hazırlanıyordu. Oto şefinin kayıtlarına göre saat 7'de kendisine bir çorba hazırlamış. Eve, ojesiz tırnaklarıyla masanın üzerinde sinirli sinirli piyano çalmaya başlamıştı adeta. Annesi aradıktan sonra o da sevgilisini aramış. Bu çerçeveyi beynine kaydettiği anda asansör kapılarının açıldığını gördü ve Eve'in havaya kalkan kaşları kâküllerinin altında kayboldu. Bak bak bak. Kimler gelmiş? Ho ho ho. Peabody, Eve'in omzunun üzerinden sırıtarak, Noel Baba, hediyeleri taşıyor. Kırmızı kıyafetli, beyaz sakallı adam, gümüşü kağıda sarılmış, altın ve yeşil kurdelelerle bağlanmış, kocaman bir kutu taşıyordu. Dur dur, %30 büyüt. Eve, büyütülmüş kareyi dikkatle incelediğinde, gözleri kutunun üzerindeki fiyonga iliştirilmiş, gümüş bir dalın üzerindeki tombul kuşa takıldı. Orospu çocuğu, orospu çocuğu, Mariana'nın saçına taktığı şey burada işte. Ama bu Noel Baba. Kendine gel Peabody, taramaya devam et. Mariana'nın kapısına gidiyor. Noel Baba elindeki kocaman pırıl pırıl paketleri kapıya yığdı. Eldivenli eliyle zili çaldı. Başını geriye atarak bir kahkaha attı. Mariana kapıyı anında açtı. Gözlerinin içi gülüyordu. Bir eliyle saçını düzeltti, diğeriyle kapıyı ardına kadar açarak Noel Baba'yı içeriye buyur etti. Noel Baba, güvenlik kamerasına dümdüz bakarak göz kırptı. Görüntüyü dondur.
Piç herif. Kendini beğenmiş piç.
Görüntünün bir kopyasını basmanı istiyorum. Eve, kırmızı yanaklı, parlak mavi gözlü Noel Baba'yı incelerken, kayıtları inceleyeceğimizi biliyordu, bizimle adeta alay ediyor, dedi. Peabody ekrana bakmaya devam ederken, Noel Baba kılığına girmiş, bu yaptığı iğrenç bir şey, rezil bir iş, diye mırıldandı. Ne yani, şeytan kılığına girseydi daha mı uygun olacaktı? Peabody, hem evet hem hayır derken omuzlarını silkti. Şey, sadece hastalıklı bir durum. Bir yandan da çok akıllıca. Taramaya devam edelim. Bakalım kim Noel Baba'nın yüzüne kapısını kapatacak? Mariana, Noel Baba'yı buyur edip kapısını kapattığında saat 21.33'ü gösteriyordu.
Koridor bomboştu. İv neredeyse 2,5 saat diye düşündü. Adam acele etmemişti. Ellerini, ayaklarını bağlamak için getirdiği ipler ve diğer eşyalar da parlak kutunun içinde olmalıydı. Saat 11'de asansörden çıkan biraz sarhoş bir çift, Mariana'nın kapısının önünden gülüşerek geçti. İçeride neler olup bittiğinden habersizdiler. Korku ve acı, cinayet. Kapı gece yarısını yarım saat geçe açıldı. Kırmızı kıyafetli adam, elindeki gümüşü kutuyu taşıyarak dışarı çıktı. Kırmızı yanaklı yüzünü pis bir gülümseme kaplamıştı. Kameraya bir kez daha baktı. Şimdi gözleri deli deli parlıyordu. Asansöre bindiğinde dans ediyordu. Diski Hughley dosyasına kaydet Peabody. Olay numarası 25176H. Şarkıda Noel'in kaç gününden bahsediyordu? 12. Peabody kahve ile kuruyan boğazını yumuşatarak 12 gün diye tekrarladı. Hughley'in katilinin gerçek aşk olup olmadığını bulmalıyız. Yoksa 11 kişi daha mı sırada? Eve ayağa kalkarak, Mariana'nın sevgilisiyle görüşelim, dedi. Jeremy Van Doren'in odası bir sürü küçük kutu odalardan müştekil bir salondaki küçücük odalardan biriydi. İçine bilgisayarını, telefonunu ve 3 tekerlekli iskemlesini ancak yerleştirebilmişti. Arkasındaki mantar panoya borsa raporları, tiyatro programı, Noel kartları ve Mariana Hughley'in bir fotoğrafı yapıştırılmıştı. Eve odasına girince başını zar zor kaldırdı ve elini uzattı. Bir yandan da kulaklıklı mikrofonla konuşmaya devam ediyordu. Comstat 5 ve 8'de. Kenmart 3 puan kaybetti. Rourke Endüstrisi 6 puan fırladı. Analistlerimiz günün sonuna doğru 2 puan daha çıkacağını söylüyor. Eve kaşını kaldırarak ellerini pantolonunun ceplerine soktu. O burada cinayeti konuşmak için beklerken Rourke yine trilyonlar kazanıyordu. Ne tuhaf bir durumdu bu. Van Doren bir tuşa daha bastıktan sonra tamam dedi. Eve 30 saniye içinde kimliğini onun görebileceği şekilde uzattı. Jeremy gözlerini kırpıştırarak mikrofonunu yana koydu ve ''Sizin için ne yapabilirim Teğmen?'' dedi. ''Jeremy Van Doren siz misiniz?'' ''Evet.'' ''Başım belada mı?'' derken hızla Peabody'yi de süzdü. ''Kanunsuz işler yaptınız mı Bay Van Doren?'' ''Hatırladığım kadarıyla hayır.'' Gamzelerini açığa çıkartan bir gülümseme eşliğinde ''8 yaşımdayken çaldığım bir çubuk şeker dışında tabii.'' dedi. ''Mariana Hughley'i tanıyor musunuz?'' ''Mariana'yı tabii ki tanıyorum.'' derken adamın gülümsemesi uçtu. Ve ''Neler oluyor? Ona bir şey mi oldu?'' ''Şu anda iyi mi?'' diye sormaya başladı. Bir yandan da ayağa kalkmış, odasının önünde onu görmeyi umuyormuş gibi bakınıyordu. Eve, kötü haberi bir an önce iletmenin bir yolunu arayarak, ''Üzgünüm Bay Van Doren ama Bayan Hughley öldü.'' diyebildi. ''Yo, hayır yanılıyorsunuz. Onunla daha dün akşam konuştuk. Bugün saat 7'de buluşuyoruz. Mutlaka iyidir. Eminim bir hata yapıyorsunuz.'' Genç adam kendisini süzmeye devam ederken Eve, ''Hiçbir hata yok, üzgünüm.'' dedi. ''Ve dün gece kendi dairesinde öldürülmüş.'' diye ekledi. Genç adam, ''Mariana, öldürülmüş mü?'' ''Bu tamamen yanlış bir bilgi.'' derken telefonuna uzandı. ''Onu hemen arayacağım. İşte olmalı.'' Eve elini sıkı sıkı adamın omzuna bastırdı ve oturacak iskemle olmadığından gözlerine bakabilmek için masasına ilişti. Maalesef parmak izleri ve DNA testleri durumu doğruluyor. Eğer kendinizi toparlayabilirseniz benimle gelerek cesedi tanımlamanızı istiyorum, dedi. Evet, tabii geleceğim ve size o cesedin Mariana olmadığını ispat edeceğim. Morg hiçbir zaman neşeli bir yer olmamıştı. İyimser biri o kasvetli havayı biraz olsun yumuşatmak için tepeye yeşil ve kırmızı ışıklar yerleştirmişti. Eve defalarca yaptığı gibi içeriği gören camın önünde durdu. Tecrübelerine dayanarak yanındaki adamın Mariana'nın cesedini görünce midesine bir yumruk yemiş gibi hissettiğinin farkındaydı. Ceset çenesine kadar bir örtüyle örtülmüştü. Örtü, ölümün acınası çıplaklığını, otopside cesedin vücudunda yapılan kesiyi ve cesedin ismiyle verilen numarayı gösteren mührü, arkadaşlarının, ailesinin ve onu sevenlerin gözlerinden saklamak içindi. Van Doren çaresizlikle iki eliyle bariyerleri itmiş,
''Hayır, hayır bu Mariana olamaz!''
diye haykırıyordu. Eve yumuşakça elini genç adamın koluna koyarak, ''Eğer o Mariana Hüli ise sadece başını öne salla!'' dedi. Adam yumruklarını sıkmış çok kötü titriyordu. Başını öne doğru eğdi ve hıçkırmaya başladı.
''Peabody, bize boş bir oda bul ve Jeremy'ye biraz su getir.''
Eve bunları söylerken Jeremy'nin kollarını boynunda, başını omzunda hissetti. Adamın vücudu acıyla iki büklüm olmuştu. Eve, ''Hadi Jeremy, benimle gel.'' derken onun koluna girmişti. Geride kalanların durumu her zaman içler acısı olurdu. Onlara yardımcı olabilecek ne bir sihir ne de bir tedavi vardı.
Peabody koridorda bir odanın önünde durmuştu. ''Bu odayı kullanabiliriz, ben su getireceğim.'' dedi.
Eve, ''Hadi oturalım.'' derken genç adamın ceketinden mendilini çıkartıp eline tutuşturdu. ''Kaybın için çok üzgünüm.'' dedi ama sözlerinin yetersizliğinin farkındaydı.
''Mariana'yı kim incitebilir? Neden?''
''Bak, bunun nedenini bulmak benim görevim ve inan görevimi yerine getireceğim.'' Genç adamın gözleri kıpkırmızı ve yaşlıydı. Müthiş bir efor sarf ederek içini çekti.
''O benim için çok özeldi.'' derken cebinden bir kadife kutu çıkardı. ''Bunu bu gece ona verecektim. Esas planım Noel gecesi içindi çünkü Mariana Noel'i severdi. Ama ben sabırsızlanıyordum.''
Eve pırıl pırıl pırlanta yüzüğü göstermek üzere kutuyu açarken tir tir titriyordu.
''Bu gece ona evlenme teklif edecektim. Eminim kabul edecekti çünkü birbirimizi seviyorduk.''
''Sebep?''
Kutuyu dikkatlice kapatıp cebine koyarken
''Sebep? Hırsızlık mı?''
diye sordu.
''Öyle olduğunu sanmıyoruz. Onu ne kadardır tanıyorsun?''
Genç adam 6-7 aydır diye cevap verirken Peabody'nin getirdiği suyu aldı ve teşekkür etti. Ama içemedi ve
''Hayatımın en mutlu 6 ayıydı.'' diyebildi.
''Nasıl tanıştınız?''
''Size özel adlı bir eşleştirme servisi sayesinde.''
Peabody çok şaşkın bir ses tonuyla
''Eşleştirme servisi mi kullanıyorsunuz?''
Genç adam içini çekerek omuzlarını kıstı ve
''Bu adeta içgüdüseldi. Vaktimin çoğunu işte geçiriyorum ve kendime ayıracak hiç vaktim olmuyor. Birkaç yıl önce boşandım ve bu beni kadınlarla ilişkilerimde sinirli yapmıştı. Her neyse, o güne dek tanıdığım kadınlarla aramda bir uyum olmamıştı. Bir akşam televizyonda bir reklama rastladım ve niye olmasın dedim.''
Bir yudum su içti ve devam etti.
''Mariana ilk 5 adaydan 3.'süydü. İlk ikisiyle çıktığımda sadece birkaç içki içmiştik ama Mariana'yı tanıdığımda her şey bambaşka oldu.''
Gözlerini kapattı ve devam etti.
''O öylesine olağanüstüydü ki, enerji dolu, heyecanlı, işini, evini seviyordu. Bir tiyatro grubundan atılmıştı ama bazen bölgesel tiyatrolarda oynuyordu.''
Eve onun beyninin geçmişle ve bugün arasında gidip gelmesini izledi. Zihni bu durumu kabul etmeye çalışıyordu ama henüz hiçbir şeye hazır değildi.
''Demek çıkmaya başladınız.'' dedi.
''Evet, ilk önce birlikte içki içmek için buluşuyorduk. Derken akşam yemeği oldu. Gündüzleri kahve için bile buluşuyorduk. Sadece ikimiz, saatlerce konuşurduk. O da ben de o geceden sonra kimseyle görüşmedik. Sadece ikimiz vardık.''
''O da aynı şekilde mi hissediyordu?''
''Evet, her şeyi yavaştan alıyorduk. Birkaç akşam yemeği tiyatro. İkimiz de tiyatro seviyorduk. Her cumartesiyi birlikte geçirmeye başlamıştık. Ya bir matineye ya bir müzeye gidiyor ya da sadece birlikte yürüyorduk. Ailesini tanıyabilmem için doğduğu yere gitmiştik. 4 Temmuz'da ben de onu ailemle tanıştırmaya götürdüm. Annem bizi akşam yemeğine davet etmişti.''
Gözleri çok uzaklara dağılmıştı. Hiç kimsenin göremeyeceği şeyler görüyordu. ''Bu arada onun hayatında bir başkası yoktu, değil mi?''
''Hayır.
Birbirimize söz vermiştik.'' ''Onu rahatsız eden birinden bahsetmiş miydi hiç? Eski bir flört, eski bir aşık ya da eski kocası olabilir.''
''Hayır, olsaydı bana mutlaka söylerdi. Birbirimize her şeyimizi anlatırdık.''
Bir an gözleri buğulandı ve
''Bunu bana niye sordunuz? Yoksa katil ona önce tecavüz mü etti?
Evet.
Allah'ın cezası ona tecavüz etti değil mi? Yanında olmalıydım.
Elindeki bardağı duvara fırlatarak ayağa fırladı. Bardak kırılmış, içindeki su ayağına sıçramıştı.
Evet, onunla olmalıydım. Eğer yanında olsaydım bunların hiçbiri olmayacaktı,
diye haykırdı. Peki neredeydin Jerry?
Ne?
Dün gece 9:30 ile 12 arası neredeydin?
Yani benim mi?
Birden durdu. Elini ileri doğru uzatıp gözlerini kapadı. 2-3 defa derin nefes alıp verdikten sonra,
haklısınız. Ben olmadığımdan emin olacaksınız ki onu arayacaksınız. Haklısınız. Bunu onun için yapmak zorundasınız.
Evet, bunu onun için yapıyoruz.
Evdeydim. Biraz çalıştım. Birkaç telefon ettim. Bilgisayarım aracılığıyla birkaç Noel hediyesi aldım. Bu akşam için akşam yemeği rezervasyonumu konfirme ettim. Sonra annemi aradım çünkü kararımı biriyle paylaşmaya can atıyordum. Çok heyecanlandı. Mariana'ya deli oluyordu. Sanıyorum o sırada saat 10:30 civarındaydı. Benim tüm bağlantılarımı, bilgisayarımı vesaireyi kontrol edebilirsiniz.
Tamam Jerry.
Söylediniz mi? Yani ailesi biliyor mu?
Evet, anne babasıyla ben konuştum.
Onları aramalıyım. Onun eve gitmesini isteyeceklerdir.
Gözleri tekrar doldu ve yaşlar yanaklarından aşağıya inerken Eve dönerek,
"Onu evine ben götüreceğim,"
diye hıçkırdı.
"Bir an evvel buradan çıkartılmasına çalışacağım. Senin için çağırabileceğimiz birisi var mı?" "Hayır. Gidip anneme, babama söylemeliyim. Gitmem gerekiyor."
Kapıya yöneldi ve arkasına bakmadan,
"Ne olur bunu kimin yaptığını bulun. Ne olur kimin onun canını acıttığını bir an önce bulun," dedi.
"Bulacağım Jerry. Ama son bir sualim var." Genç adam gözyaşlarını sildi ve arkasına döndü.
"Nedir?" "Mariana'nın dövmesi var mıydı?"
Jerry kesik kesik gülerek,
"Mariana'nın mı? O kadar eski kafalıydı ki geçici dövme bile yaptırmazdı," dedi.
"Bundan emin misin?"
"Biz sevgiliydik Teğmen. Birbirimize aşıktık. Vücudunu, beynini ve kalbini iyi tanıyordum."
"Tamam, teşekkürler." Genç adamın odadan çıkmasını bekledikten sonra İyip, "İzlenimin ne Peabody?" diye sordu.
Zavallının yüreği adeta göğüs kafesinden fırladı.
"Sana katılıyorum ama bazen insanlar sevdiklerini öldürürler. Telefon kayıtlarına rağmen şahitleri somut gözükmüyor.
O da Noel Baba'ya hiç benzemiyor."
Eve azıcık gülümseyerek,
"Sana garanti veririm ki katil de Noel Baba'ya hiç benzemiyordur. Aksi halde kameralara o kadar gülerek poz vermezdi. Lenslerle göz rengini değiştiren, makyaj yapan, sakal bıyık takan herkes Noel Baba'ya benzeyebilir."
Ancak Eve şimdilik durumu kabul etmek zorundaydı.
"Katil o değil," dedi.
"Hadi, Mariana'nın nerede çalıştığını, arkadaşlarını ve düşmanlarını bulalım." Eve daha sonra Mariana'nın bir sürü arkadaşı olduğunu ama hiç düşmanı olmadığını düşünecekti. Resmi çizilen kadın, mutlu, çalışmayı ve sosyalleşmeyi seven, ailesine düşkün, aynı zamanda da şehrin heyecanlarından hoşlanan bir tipti. Çok yakın kadın arkadaşları ve alışverişe zaafı vardı. Tiyatroyu seviyordu. Ve kaynaklara bakılırsa Jeremy Van Doren'le mutlu ve özel bir ilişkisi vardı. Bulutlarda dans ediyordu. Onu tanıyan herkes seviyordu. Açık ve güvenilir bir yüreği vardı. Eve dönüş yollarında arkadaşlarının ve iş çevresinin söylediklerini gözden geçiriyordu. Hiç kimse Mariana'nın bir yanlışından söz etmemişti. Birisi bile ölünün ardından edilen o kurnaz, kendine yontulan laflardan etmemişti. Ama ortalıkta dolaşan biri vardı ki herkesin tersine düşünüyordu ve Mariana'yı hesaplayarak ve incelikle öldürmüştü. Eğer o gözlerdeki bakış bir delilse çok coşkulu bir bakış denebilirdi.
Gerçek aşkım. Evet, biri onu öldürebilecek kadar çok sevmişti.
Eve böyle aşkların var olduğunu, geliştiğini ve beslendiğini biliyordu. Kendisi de bu sıcak ve çapraşık duygudan nasibini almış ve hayatını idame ettirmeyi başarmıştı.
merkezle bağlantıyı açtı. Hughley'in narkotik raporu çıktı mı Dicky? Laboratuvar teknisyeninin uzun ve evcil yüzü ekranda belirdi. Tatil başlarında burada işlerin nasıl tıkandığını bilirsin. Herkes sağlı sollu birbirini tokatlıyor. Teknisyenler işlerini yapacaklarına, Noel ve Hanukkah tembelliği içinde her şeyi savsaklıyorlar. Anladım, anladım. Senin için kalbim kan ağlıyor ama narkotik raporunu istiyorum. Adam, ben de tatil istiyorum diye homurdanarak bilgisayarın başına geçti ve evet çok az miktarda yatıştırıcı almış ama kilosuna bakarsak bu doz onu ancak 10-15 dakika sersemletir. Eve, yeteri kadar uzun bir süre diye mırıldandı. Belirtiler, uyuşturucunun sağ kola basınç enjektörüyle zerk edildiğini gösteriyor. Sonuç baş dönmesi, yolunu bulamama, geçici bilinç kaybı ve kas gevşemesi. Tamam. Sperme rastlandı mı? Hayır. Bir asker bile yok. Ya kondom kullanmış ya da kadının BC'si öldürmüş. Bunu incelemeye devam ediyoruz. Vücut dezenfektanla spreylenmiş. Bunun izlerine vajinada da rastladık ki bu da spermleri öldürmüş olabilir. Bir şey daha var, yüzündeki makyaj malzemesi odasındakilerle aynı değil. Kullanılanlar doğal ürünler ki çok pahalı demektir. Bulgular katilin bunları yanında getirdiğini gösteriyor. En kısa zamanda bana markalarını bulun. Başlangıç için çok iyi. İyi iş çıkardın Dicky. Evet, evet Tanrı'nın cezası. Noel'de mutluluklar dilerim. İyiyim telsizini kapatırken sana da taş kafa diye söylendi ve omuzlarındaki gerginliği biraz olsun hafifletmeye çalışarak demir kapılardan geçip eve doğru yola koyuldu. Koyu kış karanlığında camlardaki ışıkların parıldadığını görebiliyordu. Gittiği yuva kocasının olduğu için onun da artık. Onu seven adamın evi. Jeremy'nin Mariana'ya yapmak istediği gibi parmağına bu yüzüğü takan adamın eviydi. Park ederken baş parmağıyla alyansını düzeltti. Jerry'nin anlattığı her şeyi kendisi de yaşamıştı. Bir yıl önce olsa anlamazdı. Şimdi anlıyordu. Bir süre parmaklarını zaten bozulmuş olan saçlarında dolaştırarak düşündü. Jerry'nin acısı içine işlemişti. Ama soruşturmanın selameti açısından adam kollarının arasında çökmüş olsa da kendi duygularını bir kenara koyabilmeliydi. Aşk her zaman kazanamazdı ama eğer iyi çalışırsa adaletin kazanmasını sağlayabilirdi. Arabasından çıkarak ön kapının merdivenlerini tırmandı. Kapıdan girer girmez deri ceketini çıkararak dikkatsizce merdivenlerin trabzanını attı. Somerset gölgelerin arasından uzun boyu ve onun solgun yüzünü inceleyen koyu renk gözleriyle beliriverdi. "Teğmen," dedi. "Eve, arabamı durduğu yerde bırak olur mu?" derken merdivenlere doğru hamle etti. Somerset burnundan soluyarak "Bazı mesajlarınız var efendim," diyebildi. "Bekleyebilir. Şu anda tek dileği bir an evvel sıcak bir duş yapıp bir kadeh kırmızı şarabını yudumladıktan sonra 10 dakika kadar kestirmekti." Adam arkasından seslenmeye devam ediyordu ama yatak odasının kapısını açarken Eve artık dinlemeyi kesmişti. Rourke dolaptan yeni bir gömlek çıkarmaya çalışırken sırt kasları çok çekici görünüyordu. Başını çevirdiğinde bu yüzün ardındaki tüm güç Eve'i bir anda çarptı. Rourke gür siyah saçlarını arkaya doğru iterken ağzı kıvrıldı. Mavi gözleri gülümsedi. "Selam Teğmen." "Açıkçası gelmene birkaç saat daha var sanıyordum." Rourke elindeki gömleği yana koyarak karısını inceledi. Belli ki iyi uyuyamamıştı. Gözlerinin etrafındaki halkalar bunu açıkça belli ediyordu. "Zamanımı iyi planladım." "İyi, bence de," derken kocasının gözlerindeki mutluluğu görerek çabucak onun iki yana açılmış kollarına koştu. Kokusunu içine çekti ve ellerini sırtında gezdirirken başını onun saçlarına doğru çevirdi. "Rourke, beni özlemişsin," diye mırıldandı. "Bir dakika bekle olur mu?" "Ne kadar istersen." Vücutları bir bulmacanın parçaları gibi birbirine uyuyordu. Bir anda Eve'in aklına Jeremy Van Doren'in gösterdiği yüzükteki vaat dolu pırıltılar geldi. Boğazında düğümlenen taze gözyaşı tadını yutmaya çalışırken, "Pek sık söylemediğim için özür dilerim. Seni seviyorum Rourke," dedi. Genç adam gözyaşlarının farkına vararak Eve'in ensesini okşamaya başladı ve ne kadar gerilmiş olduğunu fark etti. Neler oluyor Eve?
Şimdi olmaz.
Eve, kocasının yüzünü elleri arasına alarak, "Bil ki döndüğüne ve yuvamızda olduğuna çok memnunum," dedi ve dudaklarını onun dudaklarına yapıştırdı. Sıcak bir karşılamaydı.
Rourke'un dudaklarına, "Gömleğini mi değiştirecektin?" dedi.
Rourke, bir kısmını," diye mırıldandı ve genç kadını titretene kadar alt dudağını ısırdı.
Eve, "Zaman kaybı," diye mırıldanırken kocasının pantolonunun düğmelerini açıyordu.
"Çok doğru söylüyorsun. Ben de seni silahsızlandırmaya bayılıyorum Teğmen," dedi Rourke, Eve'in tabancasını ve tabanca kılıfını çıkarırken.
Eve, bedenini kıvırarak Rourke'u dolabın kapısına dayadı.
"Seni teslim almak için silaha ihtiyacım yok ahbap," dedi.
"O zaman ispat et."
Eve'in elleri organını kavradığında çoktan sertleşmişti bile. Gözlerinin mavisi tehlikeli bir şekilde yanıp sönüyordu.
"Yine eldivenlerini giymemişsin."
Genç kadın buz gibi ellerini bir aşağı bir yukarı kaydırırken, "Bu bir şikayet mi?" diye sordu.
"Hayır, kesinlikle değil."
Rourke'un nefesi tıkanıyordu. Tanıdığı tüm kadınlar arasında bir tek Eve onu nefessiz bırakabiliyordu. Bluzunun düğmelerini açmadan önce göğüslerini avuçlayarak göğüs uçlarını buldu ve yavaşça okşadı. Onu altında istiyordu.
"Yatağa gel."
Eve, "Buranın ne sakıncası var?" derken Rourke'un omzunu yavaşça ısırdı.
"Hemen şimdinin ne sakıncası var?"
Rourke, "Hiçbir sakıncası yok," derken bacağını dolayıp dengesini bozarak onu yavaşça yere yatırdı. Dudakları göğsünü buldu. Eve'in kelimeleri boğazında düğümlendi. Görüntüler beyninde patlarken kalçalarını genç adama doğru kaldırdı.
Rourke, Eve'i çok iyi tanıyordu. Sıcaklığa ihtiyacı vardı. Onu içinde hissetmeye ihtiyacı vardı. O anlarda kafasını kurcalayan ne varsa yok oluyordu.
Genç adam her ikisini de dalgadan dalgaya taşıdı.
Eve zayıftı. Nekahat döneminde kaybettiği kiloları geri koyamamıştı. Yine de Rourke onun nazik sevişmelerden hoşlanmadığını biliyordu. Dolayısıyla acımasızca, durmaksızın, nefessiz kalıncaya kadar sevişti. Genç kadın altında kıvranıyordu. Boynunda bir zamanlar kocasının hediye etmiş olduğu gözyaşı şeklindeki pırlanta vardı. Rourke onun tüm vücudunu öpücüklere boğuyordu. Yavaşça aşağılara kaydı. Genç kadın da ona yol gösterdi.
Rourke diliyle tüm marifetlerini göstererek orgazmın patlayan bir flaş gibi olmasını sağladı. Her ikisinin kanı da hızla pompalanıyordu.
Eve onu içine alarak kalçalarını bastırırken o da Eve'in kalçalarını avuçlamış kaldırıyordu.
Eve bacaklarını genç adama doladı. Artık vücutlarının seslerinden başka bir şey duyulmuyordu. Hızlı ve sert birleşiyorlardı.
Gözleri sadece birbirlerini görüyordu. Birbirlerinin kokusunu içlerine çektiler.
Son bir hamleyle genç adam sarsılarak haykırdı. Sonra, "Eve dönmek çok güzel," diye mırıldandı.
Eve duşunu yaptı, bir bardak şarabını içti ve Eve'in şımarıklığın sınırı olarak gördüğü şeyi yaptılar. Akşam yemeğini yatakta yediler.
Rourke, "Hadi anlat," demek için Eve'in biraz gevşemesini beklemişti. Karısının gözlerine tekrar yerleşen hüzün gölgelerini izledi ve şarabını tazeledi.
"Eve iş getirmek istemiyorum."
Rourke kendi şarabını da tazelerken,
"Neden olmasın, ben getiriyorum ya," dedi.
"Ama benimki başka."
"Eve, bak canım, sen ve ben yaptığımız işlerle de tarif edilebiliyoruz. Ne sen ne de ben işimizi bu kapının dışında bırakamayız. İşin senin bir parçan, senin içinde."
Genç kadın yastıklara yaslanarak pencereden karanlık kış gökyüzünü izledi ve anlatmaya başladı.
"Çok zalimceydi," diye başladı. "Aslında sadece bu kadar değil, daha zalim vakalara şahit oldum ama bu kurban masumdu. Bilmediğim bir nedenle oturduğu yer, yürüyüşü, yüzü gerçekten çok masumdu. Genellikle masumiyet bozulur. Masum olmamanın ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Hiç masum oldum mu hatırlayamıyorum ama masumiyetin bozulmasının ne demek olduğunu çok iyi bilirim."
Alçak sesle bir küfür sallayarak kadehini yana koydu.
Rourke karısının ellerini avuçlarının içine alarak, "Bak Eve," dedi. "İlk faal görevine dönüşünün tecavüzü içeren bir cinayet vakasıyla olmasının senin için ne kadar doğru olduğunu bilemiyorum."
"Aslında geçiştirebilirdim. Eğer olayın detaylarını baştan bilseydim
Çağrıyı cevaplayıp cevaplamayacağımı bilemiyorum.
Bu işi hala bölümden başka birine aktarabilirsin ve kimse bu yüzden seni suçlamaz.
Ben kendimi suçlarım. Çünkü artık onu gördüm. Şimdi onu tanıyorum.
Eve kısa bir süre gözlerini kapattı ve "O artık benim oldu. Ona arkamı dönemem," dedi.
Eve saçlarını arkaya atıp olaya konsantre oldu.
Noel babaya kapıyı açtığında ne kadar da sevinmişti. Yüz ifadesi aynen "bir hediye daha geldi" diyen küçük bir çocuk gibiydi. Anlıyor musun?
Evet, anlıyorum Eve.
Ve o orospu çocuğu içeriye girmeden kameralara nasıl bakıyordu? Büyük bir gülücük ve bir göz kırpma. Sonra asansörde zafer dansı da yaptı.
Eve bunları anlatırken gözlerinden ateşler çıkıyordu. Rourke'a göre bu gözler sadece bir polisin gözleri değil, aynı zamanda yükselen bir meleğin gözleriydi.
Katilin bu olaydan aldığı zevk beni hasta etti.
Kendinden rahatsız olarak şarap kadehine sarıldı ve bir yudum daha aldı.
Ailesine ben haber vermek zorunda kaldım ve söylerken yüzlerini izledim. Sonra Van Doren, onun paramparça olmasını, dünyasının yıkıldığını anlamasını görmek.
İyi bir kızmış. İyi, sıradan ve mutlu bir kız. Nişanlanmak üzere ve kapısını masumiyetinin sembolü gibi gördüğü birini açıyor.
Ve artık ölü.
Rourke karısını iyi tanıdığı için sıktığı yumruklarını açarak, "Bu olay sana dokunduğu için seni eksik bir polis yapmaz, anlıyor musun?" dedi.
"Zaten birçoğu sana dokunuyor ve kenarlar silikleşiyor. Bir ölü bedene daha bakamayacak limitlere geliyorsun.
Peki bu işlere biraz ara vermeyi hiç düşünmüyor musun?
Ne gezer değil mi?
İşte Eve, sen busun. Bir sonrakiyle yüzleşmelisin. Sen bunu yapıyorsun. Sen busun."
Eve parmaklarını Rourke'un parmaklarına dolayarak, "Sanırım hoşuma gideceğinden çok daha yakında biriyle daha karşılaşacağım. Acaba gerçek aşkı Mariana mıydı, yoksa sırada 11 kişi daha mı var Rourke?"
3. ayrımın sonu. Sayfa 35. Devamı 4. ayrımda.